KPSS Eğitim Bilimleri 6. Kaset 1. Yüz Sayfa 192 1. Öğretmen her doğru cevaba pekiştireç vermemelidir. 2. İçe dönük ve çekingen öğrencilere uygun zamanlarda mutlaka pekiştireç verilerek onlar cesaretlendirilmelidir. 3. Dersler ilerledikçe alt düzey davranışlara değil, üst düzey davranışlara pekiştireç verilmelidir. 4. Pekiştireç, öğrencinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortama, gelişim özelliklerine, cinsiyetine ve kişilik özelliklerine uygun şekilde verilmelidir. 5. Öğretmen hep aynı tür pekiştireç kullanmamalıdır. Çünkü sürekli aynı tür pekiştireçler kullanılırsa pekiştireç etkisini yitirir. 6. Öğrencinin gösterdiği davranış, hedef davranışlara uygunsa pekiştireç verilmeli, değilse öğretmen kendi hoşuna giden davranışlara pekiştireç vermemelidir. 3. Öğrenme ortamının fiziki koşulları. Öğrenme ortamının fiziki koşulları da eğitim durumlarını oluşturan önemli değişkenlerdir. Öğrenme ortamının ısı, ışık, öğrenci sayısı, gürültüden arınıklık, temizlik, renk özellikleri ve düzen açılarından bir takım nitelikleri taşıması gerekmektedir. A. Isı. Öğrenme ortamlarındaki ısı, öğrencilerin öğrenme ortamına katılganlıkları etkileyen önemli bir değişkendir. Öğrenme ortamlarındaki ısının yüksek olması, öğrencilerin fiziksel olarak rahatsız olmalarına, derse karşı ilgilerinin kaybolmasına ve zihinsel olarak gevşeyerek dikkat sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Aynı şekilde öğrenme ortamlarındaki ısının düşük olması, öğrencileri ısınma çabalarına yönelttiği için derse karşı katılganlık düzeyi düşmekte ve zihinsel olarak öğrenme-öğretme ortamına odaklanmalarında sorunlar yaşanmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı öğrenme ortamlarındaki ısının öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini ve dikkatlerinin dağılmayacak düzeyde olması gerekir. Uygun giyinen bir öğrenci için sınıf ısısının ortalama 18,5 ile 21 derece arasında 20 derece dolayında olması gerekmektedir. B. Işık aydınlanma. Öğrenme ortamının aydınlanma özellikleri de öğrenci davranışlarını dolayısıyla da öğrenme-öğretme sürecinin verimliliğini etkilediğinden eğitim durumlarında göz önüne alınması gereken değişkenlerdendir. Sınıfta görme ve oturmanın rahatça yapılmasını sağlayacak düzeyde ışık bulunmalıdır. Ortamdaki ışığın az veya çok olması, öğretmen ve öğrencinin işini güçleştirir, gözü yorar, dikkati dağıtır ve sinirlilik haline yol açar. Bu nedenle ışık doğrudan değil, dolaylı olarak ortama gelmeli, ışık ve pencere düzeninin doğal ışık alabilecek şekilde olması gerekir. C. Öğrenci sayısı. Öğrenme ortamlarındaki öğrenci sayıları etkili öğrenmenin gerçekleşmesini direkt olarak etkileyen bir durumdur. Öğrenci sayısı fazla olan sınıflarda öğretmenlerin herhangi bir öğrenciyle birebir etkileştikleri öğretim zamanı az olduğundan ya da her öğrenciyle birebir etkileşim olanağı bulamadıklarından öğrenme süreçlerinin verimliliği düşmektedir. Bu nedenle sınıftaki öğrenci sayısının öğretmen-öğrenci etkileşimine yeterli zamanın ayrılmasına olanak verecek düzeyde az olması gerekir. Öğrenci sayısının az olduğu sınıflara öğretmen az kaynakla yetinebilme, her öğrenciye daha fazla zaman ayırabilme, öğrenci gelişimini kolay izleyebilme, sınıfı etkili şekilde yönetebilme ve etkin öğrenmeyi kolaylaştırma konularında daha verimli olmaktadır. Sınıftaki ideal öğrenci sayısı ile ilgili tek sayı vermek yerine iki sayı aralığı vermek daha doğru olur. Bu nedenle sınıflardaki öğrenci sayılarının 20 ile 25 arasında olması öğrenci başarısı açısından daha olumlu durumlar yaratabilir. D. Gürültü. Rahatsız edici ve öğrenme ortamlarındaki işitsel uyarıcıların alınmasını engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve psikolojik yönden rahatsız edici değişkendir. Öğrenme ortamlarında öğrencilerin ilgilerinin ve dikkatlerinin dağılmasına neden olduğundan ve öğrenme sürecine etkin katılımı engelleyici nitelikte olduğundan gürültü olmamalıdır. Öğrenme ortamlarının hem dıştan gelen hem de ortamın içinde oluşabilecek gürültüden arınık olmaları gerekir. E. Renk. Renklerin insan davranışları üzerindeki etkileri günümüzde birçok araştırma ile ortaya konulmuş bir gerçektir. Öğrenme ortamlarının renkleri de öğrencilerin öğrenme motivasyonlarına etki etmektedir. Öğrenme ortamlarının alt sınıflarında pastel tonlu sarı ve pembe renklerde olması, üst sınıflarda ilk öğretim ikinci kademeden başlayarak ise açık mavi ve mavi yeşil renklerde olması öğrencilerde daha olumlu davranışlara yol açarak öğrenme süreçlerinin verimliliğine etki edebileceği söylenebilir. F sınıf düzeni. Öğrenme ortamının fiziksel düzeni, öğretmenin öğretim etkinliklerini daha rahat yürütmesinde ve öğrencinin derse etkin katılımının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Sınıfın fiziksel yapısının düzensiz, iç karartıcı, havasız, pis ve dışarıdan gelen olumsuz uyarıcılara açık olması öğrenmeyi olumsuz etkiler. Sınıf düzeninde öğrencilerin oturma şekillerinin, öğrenme sürecinin etkinliğinin arttırılmasında ve öğrenci başarısında önemli etkileri vardır. Öğrenciyle göz iletişimi sağlamak için sınıftaki oturma düzeni U ya da yarım daire şeklinde olmalıdır. Değerlendirme. Değerlendirme hedeflere ulaşma derecesini tayin etme süreci olarak tanımlanabilir. Değerlendirme, eğitimde kalite kontrol basamağıdır. Eğitim programında değerlendirme, hedeflere ne kadar ulaştığımızın diğer bir ifadeyle öğrencilerin hedef davranışlarının ne kadarını kazandıklarını gösteren öğedir. Değerlendirme, kitabın ölçme ve değerlendirme bölümünde ayrıntılı şekilde işlenecektir. Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanması. Eğitim-öğretim etkinliklerinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için temel koşul, eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasıdır. Eğitimde plan kavramı, öğretim etkinliklerinin mevcut koşullar dikkate alınarak en etkili biçimde nasıl yapılacağının önceden kağıt üzerinde tasarlanması şeklinde tanımlanabilir. Böyle bir ön tasarlamanın yapılabilmesi içinse öğretmenlerin öğrencilere kazandırmayı hedefledikleri davranışları önceden saptamaları, bu davranışları hangi konuları anlatarak kazandırabileceklerini belirlemeleri, yani içeriği saptamaları gerekir. Saptanan içeriğin hangi strateji, yöntem ve teknikle öğrencilere sunulabileceğine karar vermek, bu strateji, yöntem ve teknikleri kullanırken hangi yardımcı araç, gereç ve materyallerden yararlanacağını saptamak da öğretmenlerin görevlerindendir. Ayrıca öğretmenlerin hangi kaynakların kullanılacağı ve öğretim etkinliğinin sonunda başlangıçta belirlenen hedef davranışları öğrencilerin ne kadar kazandıklarını saptamak için değerlendirme yapılmaları da gerekmektedir. Yine plan yapılırken öğretim etkinliğinin yapılacağı öğrenci grubunun hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrencilerin derse ya da konuya karşı ilgi ve tutumları, öğrencilerin dikkatlerinin konuya karşı nasıl çekileceği ve motivasyonlarının nasıl sağlanabileceği önceden tasarlanması gereken değişkenlerdir. Eğitimde plan yapılıp yapılmamasının gereği özellikle öğretmen ve öğretmen adayları arasında tartışılan bir konudur. Hangi iş olursa olsun bir plan dahilinde yapılmadığı sürece kalite ve başarı beklenemez. Ayrıca plan yapmak yasal bir zorunluluktur. Planlı çalışmanın yararları. Öğretim etkinliklerinin planlı bir biçimde yürütülmesi öğretimin kalitesini arttırır, zamanın etkili kullanımını sağlar. Planlı bir şekilde yapılan öğretim etkinlikleri sınıf içi olumsuz öğrenci davranışlarını azaltarak olumlu bir sınıf atmosferi oluşturur. Öğretmen ve öğrencilerin düzenli ve işbirliğine dayalı olarak çalışmasını sağlar. Öğretim etkinliklerinin eksikliklerinin ve varsa hatalarının bulunarak bunların giderilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, hazır bulunuşluk ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar. Eğitimde kullanılan plan çeşitleri. Eğitimde genellikle 3 türlü plan kullanılmaktadır. Bunlar 1 yıllık plan, 2 ünite planı, 3 ders planı, A gezi gözlem planı, B deney planı. A yıllık plan. Yıllık plan bir öğretim yılı içinde yapılması tasarlanan tüm öğretim etkinliklerinin bulunduğu genel bir taslaktır. Yıllık plan bir dersin öğretmeni tek başına ya da aynı derse giren diğer öğretmenlerle birlikte yapılır. Bu plan türünde o okul düzeyinin genel hedefleri yer alır. Yıllık plan belli başlı bölümler halinde hazırlanır. Bu bölümler şunlardır. 1- Süre. aylara göre hangi ayda kaç haftalık çalışma yapılacağının belirtildiği bölümdür. Öğretmenler bu haftalardan hangilerine bayram ve tatil günlerinin rastladığını belirledikten sonra yıllık çalışma takvimine göre konuları haftalara dağıtırlar. Bu bölümde hangi ayda kaç hafta ders yapılacağı ve bu haftaların her birisinde kaç saat ders yapılacağı saptanır. İki konular. Bir yılda yapılacak toplam ders saati dikkate alınarak konuların zorluk ve ünite içindeki ağırlık derecesine göre her hafta hangi konunun işleneceğinin yazıldığı bölümdür. Bu bölümde yalnızca konuların isimleri yazılır. 3. Amaçlar, hedefler. Bu bölümde Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ilgili dersin öğretim programlarında bulunan amaçlardan konularla ilgili olanlar yazılır. 4. Strateji, yöntem ve teknikler. Bu bölümde belirlenen konuların özelliklerine ve yazılan amaçların düzeylerine göre konuların sunulması sırasında kullanılması uygun olan öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerin isimleri yazılır. 5. Kaynak, araç, gereç ve materyaller. Bu bölümde derslerin işlenişinde yardımcı olacak yazılı ve canlı kişi kaynakların isimleri yazılır. 6. Deney, gezi, gözlem. Konular işlenirken konuların özelliklerine ve mevcut imkanlara göre yapılması uygun görülen deneyler, geziler ve gözlemlerin isimlerinin yazıldığı bölümdür. 7. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği. Zümre öğretmenlerinin ne gibi ortak etkinlikler yapacakları bu bölümde belirtilir. 8. Ödev ve konusu. Bu bölümde hangi konularda ne tür ödevlerin verileceği yazılır. 9. Değerlendirme. Bu bölümde hangi haftalarda ne tür değerlendirmelerin yapılacağı belirtilir. 10. Düşünceler. Bu bölüme yıllık plan yapılırken herhangi bir şey yazılmaz. Her ünitenin işlenmesinden sonra ünitenin belirlenen sürede bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri, eksik kalan noktalar ve benzeri ayrıntılar yazılır. B. Ünite planı. Yıllık planda ana hatlarıyla yazılan ünitelerin ayrıntılı bir şekilde ifade edildiği plandır. Ünite planında yer alan bölümler yıllık planda yer alan bölümlerle aynıdır. Bunun için ünite planları yapılırken yıllık planda belirtilen açıklamalara dikkat edilmeli, yapılan açıklamalar yıllık planla paralel olmalıdır. C. Ders planı. Ders planı bir günde kaç ders varsa her dersler için ayrı ayrı yapılan ve özel hedeflerin ve davranışların ele alınarak bunlara ilişkin öğrenme yaşantılarının tasarlanmasıdır. Ders planında yer alan bölümler yıllık ve ünite planlarındaki bölümlerle aynıdır. Bir ders saati içinde işlenecek konu ya da konularla ilgili yapılacak öğrenme-öğretme etkinliklerinin tasarlandığı plan olması nedeniyle en ayrıntılı plandır. Bir ders planı giriş, geliştirme ve değerlendirme bölümlerinden oluşur. Bu bölümler şu aşamalardan oluşur. Giriş bölümü, dikkati çekme ve motivasyonu sağlama. Öğrenciyi hedeften haberdar etme. Önceki öğrenilenlerle yeni öğrenecekler arasında bağ kurma. Geliştirme bölümü. Uyarıcı materyallerin sunulması, öğrenmeyi kılavuzlama, davranışı ortaya çıkarma, dönüt düzeltme. Değerlendirme bölümü. Öğrenilen davranışları değerlendirme, kalıcı ve transferi sağlama. Test 2. 1. Verilen bir dizi cümlenin anlam bütünlüğü açısından hangi cümleyle devam etmesi gerektiğini bilen bir öğrenci bilişsel alanın hangi basamağında bir davranış göstermiş olur? A. Bilgi, B. Kavrama, C. Uygulama, D. Analiz, E. Sentez. Yanıt D. 2. Hedeflerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Eğitimde bireylere kazandırılmak istenilen nitelikleri belirtirler. B. Eğitim programının diğer öğeleri hedeflerle tutarlı olmak zorundadırlar. C. Yatay sınıflandırmada hedeflerin kapsamları temele alınır. D. Okulun iş görülerini yansıtmazlar. E. Kendi içlerinde tutarlı olmalıdırlar. Yanıt C. 3. Laboratuvarda hücre inceleme ile ilgili yeni bir yöntem geliştirmiş olan bir birey bilişsel alanın hangi basamağına uygun bir davranış göstermiş olur? A. Bilgi, B. Kavrama, C. Uygulama, D. Analiz, E. Sentez. Yanıt E. 4. sosyal amaçlı yardım toplantılarına ve dernek faaliyetlerine sürekli katılmayı alışkanlık haline getirmiş bir birey, duyuşsal alanın hangi basamağında bir davranış göstermektedir? A. Alma, B. Tepkide bulunma, C. Değer verme, D. Örgütleme, E. Niteleme. Yanıt C. 5. Aşağıdakilerden hangisi öğretim araç gereç ve materyallerinde bulunması gereken niteliklerden değildir? A. Sunulan içeriği destekleyici nitelikte olmalıdır. B. Öğretmenin kullanabileceği nitelikte olmalıdır. C. Kullanım sürecinde öğrenci ve öğretmen için tehlike yaratmamalıdır. D. Öğrencilerin ilgilerini çekici nitelikte olmalıdır. E. Öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Yanıt B. 6. Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumunu oluşturan öğelerden değildir? A. Ölçme araçları, B. Yazılı materyaller, C. Donanım olanakları, D. İpuçları, E. Öğretmenin dil yetenekleri. Yanıt A. 7. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin uzak hedeflerinin özelliklerindendir? A. Eğitimin iş görüsünü belirtirler, B. Ülkenin eğitim felsefesini yansıtırlar, C. Uzak hedefler iki çeşittir, D. Anayasada yer alırlar, E. Davranışsal tanımları yapılabilir. Yanıt A. 8. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi bir ders planının bütün bölümlerinde yer alabilir? A. Uyarıcı materyallerin sunumu, B. Dönüt düzeltme, C. Motivasyonu sağlama, D. Kalıcılığı ve transferi sağlama, E. Davranışı ortaya çıkarma. Yanıt B. 9. Basketbolda edindiği pas atma becerilerini handbolda da uygulayan bir birey psikomotor alanın hangi basamağında bir davranış göstermiş olur? A. Uyarılma, B. Kılavuz denetiminde yapma, C. Beceri haline getirme, D. Duruma uydurma, E. Yaratma. Yanıt D. 10. Bilişsel alanın sentez basamağı psikomotor alanın hangi basamağı ile örtüşür? A. Uyarılma, B. Kılavuz denetiminde yapma, C. Beceri haline getirme, D. Duruma uydurma, E. Yaratma. Yanıt E. 11. Sınıf kurallarına uymaya itiraz etmeyen bir birey, duyuşsal alanın hangi basamağında bir davranış göstermiş olur? A. Alma, B. Tepkide bulunma, C. Değer verme, D. Örgütleme, E. Niteleme. Yanıt B. 12. İçeriğin görsel materyallerle desteklenmesinin gerekçesi ne olabilir? A. İçeriği tek düzelikten kurtarmak. B. İçeriği canlandırmak. C. İçerikteki bilgileri basitleştirmek. D. İçeriği somutlaştırmak. E. İçeriği akıcı hale getirmek. Yanıt D. 13. İçerikteki konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrarlanması söz konusu olduğunda bu yaklaşımdan yararlanılır ifadesi hangi içerik düzenleme yaklaşımına uygundur? A. Sarmal programlama yaklaşımı. B. Piramitsel programlama yaklaşımı. C. Doğrusal programlama yaklaşımı. D. Modüler programlama yaklaşımı. E. Çekirdek programlama yaklaşımı. Yanıt A. 14. Aşağıdakilerden hangisi pekiştireçle ilgili olarak söylenemez? A. Pekiştireç, öğrencinin içinde yaşadığı kültürel ortama göre verilmelidir. B. Pekiştireç, öğrencinin gelişim özelliklerine uygun şekilde verilmelidir. C. Öğretmen hep aynı tür pekiştireç kullanmamalıdır. D. Öğrencinin gösterdiği davranış, hedef davranışlara uygunsa pekiştireç verilmelidir. E. Öğretmen kendi hoşuna giden davranışlara pekiştireç vermelidir. Yanıt E. 15. Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi yanlıştır? A. Canlıları sınıflayabilme, B. Kurallara uyabilme, C. Harita okuyabilme, D. Cümleyi öğelerine ayırabilme, E. Düzeyine uygun kitapları seçebilme. Yanıt B. Not. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans hatası dışında diğer bölümlere geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Öğretim ilke ve yöntemleri. Doktor Behzat Savaş, Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Anlatım tartışma, gösterip yaptırma, örnek olay, drama rol oynama, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışmaları, mikro öğretim, eğitsel oyunlar. Öğretim ilke ve yöntemleri, temel kavramlar. Önceleri bir öğretici tarafından öğrenenlerle bilgi aktarılması öğretme olarak tanımlanırken, günümüzde öğrenenin anlam çıkarmasını kolaylaştırma süreci veya öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti şeklinde tanımlanmaktadır. Belli bir plan çerçevesinde uygulanan öğrenme, öğretme etkinlikleriyle bireyin davranışlarında istendik değişmeler oluşturulmasını amaçlar. Bireyde ortaya çıkan bu niteliklere bilgi, tutum, beceri denir. Bu nitelikleri kazandıran kişi olarak tanımlanan öğretmenin, öğrenme-öğretme süreçlerini düzenleme yeterlikleriyle ilgili iki fikir tartışıla gelmiştir. Bunlardan birincisi, bir disiplin alanında uzman düzeyinde bilgi sahibi olmanın öğrenme-öğretme etkinliklerini düzenleme için yeterli olduğu görüşüdür. İkinci görüş ise, nasıl öğreteceğini bilen, bir başka ifadeyle etkili öğrenme öğretme etkinlikleri düzenleyebilen bir öğreticinin konu alanında yeterince bilgi sahibi olmasa da öğrencilerde istendik öğrenmeler sağlayabileceğidir. Bu iki görüş tamamen yanlış olmamakla birlikte artık günümüzde kabul gören anlayışa göre öğreticinin hem konu alanında yeterli bilgiye sahip olması hem de öğrenme öğretme sürecini aktif olarak örgütleyebilecek nitelikte olması beklenmektedir. Öğretim, içsel bir süreç ve ürün olan öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan dışsal olayları planlama, uygulama, değerlendirme sürecidir. Strateji, dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yaklaşımdır. Diğer bir ifadeyle, hedeflere ulaşmayı sağlayan ve yöntemin seçimine yön veren genel bir yaklaşımdır. Yöntem, öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç gereci birbiriyle ilişkili biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur. Teknik, öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini örgütlemede izlenen özel bir yoldur. Aynı hedefi gerçekleştirecek şekilde birden fazla tekniğin bir araya getirilerek sunulması yöntemi oluşturur. Taktik, özel bir konuyu, bir olayı strateji ve yöntemle bağlantısını koruyarak işleyen özel bir yoldur. Öğretim sürecinde daha özel ve belirgin bir hedefin gerçekleşmesi için seçilen bir yoldur. Daha çok fırsat eğitimi için kullanılır. Taktik kavramı yerine operasyon terimi de kullanılabilmektedir.
Öğretim sürecinde kullanılabilecek öğrenme ilkeleri. Davranışçı yaklaşımda öğrencinin öğretim sürecine katılan uyaranlara karşı tepkide bulunması ve kendisine sunulan pekiştirme ve kademeli yaklaşma yoluyla davranışlarının istendik biçime dönüştürüldüğü kabul edilir. Davranışçı yaklaşımda öğrencinin ara değişken olarak varlığı göz ardı edilir, öğretim etkinlikleri ürün temelli olarak sürdürülür. Öğrenme birimleri küçük ünitelere ayrılır, aşamalı şekilde düzenlenir, öğrencilerin tepkilerinin pekiştirilme sıklığı anında dönüt ve düzeltme önem kazanır. Bilişsel yaklaşımda öğrencinin rolü oldukça önemlidir. Öğrenci sadece çevreden gelen uyarıcılara karşı pekiştirilen tepkiyi gösteren kişi değil, aynı zamanda gelen bilgiyi kendinde var olan bilişsel yapılara göre yeniden organize eden, anlamlandıran, yeni bilişsel yapılar geliştiren kişidir. Birey kendi beklentileri, amaçları doğrultusunda çevredeki bilgiye dikkat etmekte, onu seçerek almakta, daha sonra kullanacağı bilgiyi kodlayarak uzun süreli bellekte depolamaktadır. Bilginin kullanılması gerektiğinde ise uygun ipuçları kullanarak bilgiyi uzun süreli bellekten işleyen belleğe geri getirmekte, tepki üretici ve vericilere, kaslara göndererek performans olarak sergilemektedir. Öğrenci niteliklerine ilişkin öğrenme ilkeleri. Atı suya götürebilirsiniz ama istemezse su içiremezsiniz. 1. Öğrencinin güdülenme düzeyi, öğrenme birimine ilgisi, ihtiyacı, öğrenme birimi ile kendi hedefleri arasındaki örtüşme, özgüveni, öğrenme-öğretme etkinlikleri sırasında dikkatinin sürekli olmasına ve öğrenme düzeyinin yüksek olmasına neden olur. Üniversite müzik bölümü öğrencilerinin kendilerine matematik dersinin önerilmesine, İstanbul'un şehir merkezinde yer alan bir okulda seçmeli tarım dersinin okul yönetimince programda yer verilmesine, öğrencilerin göstereceği tepkilerle lise 1. sınıfta matematik ve fen derslerindeki sınırlı başarısına rağmen ailesinin baskısıyla fen koluna gitmek zorunda kalan öğrencinin yaşaması olası başarısızlık duygusu buna örnek olarak verilebilir. 2. Öğrencinin içinde bulunduğu gelişimsel dönemin özellikleri, yaşantısını sürdürdüğü sosyo-kültürel koşullar, sağlık durumu, öğrenme ve hatırlama düzeyini etkiler. Örneğin, henüz küçük kas gruplarını yeterince kontrol edemeyen ilk öğretim 1. sınıf öğrencilerinden handbol oynamalarını, lise son sınıfa gelmiş öğrencilerden jimnastik sporuna başlamalarını, hasta bir öğrenciden dersin dikkatle takip etmesini istesek de amaca ulaşamayız. 3. Yeni öğrenme birimine yönelik olarak öğrencinin sahip olduğu ön öğrenmeler ne kadar yeterliyse, öğrenci yeni bilgileri o derece kolay öğrenecektir. Etkili bir öğrenme, öğretme durumunun sağlanması için öğrenme birimine başlamadan ön öğrenmelerin tamamlanması gerekir. Örneğin, sosyal bilgiler veya coğrafya öğretmeninin harita ve ölçek konusunu işlerken, öğrencilerin bir bilinmeyenli denklem çözümünü öğrenip öğrenmediklerini kontrol etmesi gerekir. Eğer öğrenciler bir bilinmeyenli denklem çözümlerini matematik dersinde öğrenmemişlerse, sosyal bilgiler öğretmeni matematik öğretmeninden yardım isteyerek öğrencilerinin ön öğrenmelerini tamamlamalarını sağlamalıdır. Böylece öğrenciler ölçek problemlerini öğrenebilir hale geleceklerdir. Bu durum aynı zamanda okullarda zümreler arası işbirliğine bir örnektir. Zümre, okul, ilçe, semt bazında aynı tür dersi ya da aynı düzeyde sınıfı okutan öğretmenlerin bir araya gelmesiyle oluşan öğretmenler grubudur. İçerik özellikleriyle ilgili öğrenme ilkeleri. 1. Öğretimin içeriği öğrencinin beklentilerine, amaçlarına uygunsa, öğrencinin etkin katılımı, dolayısıyla da öğrenme düzeyi yükselir. Örneğin, öğretmenin lisede yabancı dil dersinde, ünitede geçen diyalogların öğrenilmesinin, yabancılarla chatleşmelerini kolaylaştıracağını söylemesi, öğrencilerin etkin katılımını sağlayabilir. 2. Anlamlı bir şekilde öğrenilen bilgi, anlamsız olarak öğrenilen bilgiden daha kolay geri getirilebilir, daha kalıcıdır ve genellenebilir özelliğe sahiptir. Bu durum bilgisayarımıza dosyaları belli temaya göre açma, aynı konudaki dosyaları bir klasöre toplamaya benzetilebilir. 3. Öğrenme birimleri, ders, konu, ünite, mantıklı bir şekilde örgütlenmeli, organize edilmelidir. Tarih ünitelerinin geçmişten günümüze ülkeler coğrafyası dersi kapsamında işlenecek olan ülkelerin komşularımızdan başlanarak diğer ülkelere konuların sıralanması örnek olarak gösterilebilir. 4. Somut bilgi, soyut bilgiden daha kolay ve doğru olarak anlamlandırılıp hatırlanabilir. Bu nedenle içerik mümkün olduğu kadar çok tablo, resim, grafik, benzetimler kullanarak somutlaştırılmalıdır. Bir diğer özellik ise aşamalılık ilişkisi dikkate alınarak konular örgütlenmelidir. Örneğin, yabancı dilde metin çalışmalarına geçilmeden öncelikle gramer yapısının verilmesi, dört işlem becerisi kazandırılırken önce toplama işleminin, ardından çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin verilmesi bu ilkeye uygundur. Öğretim etkinliklerine ilişkin öğrenme ilkeleri. 1. Hiçbir öğrenme kuramının tek başına etkili olduğu öğretim sürecinden söz edilemez. Bu nedenle hem davranışçı hem de bilişsel öğrenme kuramları bütünlük oluşturacak şekilde kullanılmalıdır. Örneğin davranışçı kurama göre hazırlanmış bir programlı öğretim materyalinin içinde bilişsel yaklaşımın temel alındığı ve öğrenciye bilginin temel çerçevesini gösteren ön örgütleyicilerin çizelge, tablo, matris kullanılması bilginin yeniden yapılandırılarak öğrenilmesini sağlar. 2. Öğrencinin yeni öğreneceği konularda bildiklerinden hareket ederek yeni öğrenmelerle ilişkilerinin kurulması öğrenme düzeyini arttırır. Bu durumda benzetimlere başvurma temel yöntemlerden biridir. Midemizin fonksiyon olarak değirmene, beynin şeklinin cevize, bilgisayarların çalışma sisteminin beyine benzetilmesi örnek olarak verilebilir. 3. Öğrenme sürecinde öğrenci ne kadar çok duyu organını işe koşarsa, bilgi o denli çok yönlü kodlanıp kolayca geri getirilebilir. Örneğin, sınıfa bir hayvanın böbreği getirildiğinde, öğrenci görecek, göz, dokunacak, deri, koklayacak, burun, öğretmenin açıklamalarını duyacak, kulak, pişirilmişse tadacak, dil, böylece tüm duyu organları ile derse katılmış olacak, öğrenme ve hatırlama düzeyi yükselecektir. 4. Öğrencilerin gelişim düzeyleri düşük ve ön koşul öğrenmeleri yetersizse ders konu alanı kontrolünde işlenir. Genel yetenek düzeyleri yüksek, ön koşul öğrenmeleri yeterli ve ders aşamalılık göstermiyorsa öğretimin öğrenci odaklı olması uygundur. Örneğin meslek liselerinde ilk sınıfta meslek dersleri konu kontrolündeyken birinci sınıftan sonra öğrencilerin temel bilgileri kazanmalarının sonucu yapacakları projeleri kendilerinin seçmeleri gibi öğretim etkinlikleriyle öğrenci kontrolünde sürdürülebilir. 5. Öğretim süreci düzenlenirken öğrencilerin bireysel öğrenme hızları dikkate alınmalı, hızlı ve yavaş öğrenenler için ek öğrenme olanakları sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenciye sunulacak bilginin miktarı, türü ve verilme hızı, öğrencinin gelişim düzeyine, genel yeteneğine, güdülenmişlik düzeyine ve sahip olduğu ön öğrenmelere uygun olmalıdır. 6. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin dikkati ve seçici algısının konu üzerine odaklanması, öğrenme çabasını sürdürmesi öğrenme düzeyini arttırır. Duyuşsal ve konu temelli olmak üzere iki yönlendirici etkinlikle öğrencinin uyarılması sağlanarak dikkati konu üzerine odaklanabilir. Duyuşsal özellikli yönlendirici etkinlik için etik konusu işlenirken Konya'da çöken apartmanın görüntü ve resimleri kullanılabilir. Konu temelli etkinliklere ise dersin başında öğrencilere hedeflerin sunulması ve bilginin nerede nasıl kullanılacağının açıklanması, bilginin ana hatlarının sunulması örnek olarak gösterilebilir. 7. Öğrenme-öğretme süreci içerisinde öğrencilere sorular yöneltilmesi, gerek bilginin yapılandırılmasında, gerek var olan şemaların harekete geçirilmesinde, gerekse değerlendirme sürecinde işe koşulur. 8. Pekiştireçler, öğrenme-öğretme sürecinde ne kadar çok tekrar edilirse, öğrenme o kadar çok güçlü olur. Aralıklı tekrarların bir kerede birden fazla yapılan tekrardan etkili olduğu belirlenmiştir. 9. Davranış kendi sonuçları tarafından şekillenir. Tatmin edici bir durumla izlenen davranışlar güçlenir. Pekiştirilen davranışların tekrar edilme olasılığı artar. Davranışın öğrenilme aşamasında sürekli pekiştirme tarifesi kullanılmalı. Davranış kazanıldıktan sonra değişken oranlı ve değişken aralıklı pekiştirme tarifeleri uygulanmalıdır. Pekiştireçler sunulurken öğrencinin özellikleri dikkate alınmalıdır. İlk öğretimin birinci sınıfında öğrenciyi alkışlatmak, onu mutlu ederken üniversite düzeyinde farklı tepki yaratabilir. Dönüt bireyin sahip olduğu bilgiyi korumasına, yeniden yapılandırmasına yardım eder. Öğrenme-öğretme ortamında öğrenciye teyit edici, onaylayıcı, düzeltici, açıklayıcı, teşhis etmeye yönelik ve eklemleyici dönüt olmak üzere 5 tür dönüt verilmektedir. Bu 5 tür dönüte ilişkin diyaloglar aşağıda verilmiştir. Teyit, onaylayıcı, edici dönüt. Öğretmen, 3'ün küpü kaçtır? Pınar, 27 öğretmenim. Öğretmen, teşekkür ederim, doğru yanıt. Düzeltici dönüt. Öğretmen, Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? Cansu, Tuz Gölü. Öğretmen, Türkiye'nin en büyük gölü Tuz değil, Van Gölü'dür. Cansu, teşekkür ederim. Açıklayıcı dönüt. Hülya, bir sayının karesi toplamından her zaman büyük olur. Öğretmen, bu durum her zaman geçerli değildir. Örneğin 1 çarpı 1 eşittir 1, 1 artı 1 eşittir 2, ondalık sayılarda işlem yapmayı dener misin? Hülya, 0,5 çarpı 0,5 eşittir 0,25. 0,5 artı 0,5 eşittir 1. Haklıymışsınız, doğru bir genelleme yapmamışım. Teşhis edici dönüt. Öğretmen, fiziki haritada yeşil renk neyi ifade eder? Ferit Serkan, ovaları. Öğretmen, Malazgirt Ovası'nı gösterir misin, ne renk? Ferit Serkan, buldum, kahverengi. Öğretmen, harita anahtarını incele lütfen. Ferit Serkan, renkler yükselti ve derinlikleri ifade ediyormuş. Eklemleyici dönüt. Fatoş, öğretmenim, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Öğretmen, evet, söylediğin tamamen yanlış değil. Ancak denize yakın ya da uzak olma sıcaklığı belirleyen etmenlerden yalnızca bir tanesidir. Bunun için Ankara ve Samsun ilinin sıcaklık değerlerini incelemelisin. Fatoş, Samsun ili Ankara'ya göre daha kuzeyde yer almasına rağmen kış sıcaklık değerleri daha yüksek. Sıcaklığın dağılışını sadece ekvatordan uzaklaşma değil, denize yakınlık uzaklık da etkiliyormuş. Diğer etmenler, bakı, rüzgarlar, nemlilik, okyanus akıntıları, yükselti, bitki örtüsü. 10. Öğrenmenin niteliğinin artmasında transfer ve genellemeler önemlidir. Transfer, başlangıçta kazanılan bilginin çok çeşitli benzer yeni durumlara da uygulanmasıdır. Örneğin, basketbol oynayan bir bireyin kolayca handbol oynayabilmesi, Türkçedeki kelime türlerinin anlam ve özelliklerini öğrenen bir kişinin yabancı dildeki kelime türlerini kolay öğrenmesi, matematik dersindeki işlem becerilerini kazanmış öğrencilerin fizik ve kimya dersindeki problemlerin çözümünde başarılı olmaları. Genelleme. Bir bulgu, bir ilişki ya da bir sonuca benzer durum ve koşullar için geçerli sayılacağı bir yaygınlık kazandırmadır. Uyarıcı genellemesi. Çeşitli uyarıcılara benzer tepkilerin gösterilmesi. Matematik dersinde ölçü araçlarının özelliklerini ve yararlanmasını öğrenen öğrencilerin tarlada alan, markette ağırlık ve benzeri hesaplarında derste öğrendiklerini uygulamaları, haritanın sağ tarafının doğu yönünü gösterdiğini öğrenen öğrencinin küre, şehir planı, ev planı gibi farklı biçimlerde de sağ tarafın doğu yönü olduğunu bilerek yararlanması örnek olarak verilebilir. Tepki genellemesi. Benzer uyarıcılara çeşitli tepkilerin gösterilmesidir. Özellikle ana sınıfı ve ilk öğretim okullarının birinci sınıfında yer alan öğrencilerin kendi öğretmenleriyle olan iletişimleriyle okuldaki diğer öğretmenlerle gerçekleşen iletişimlerindeki farklılık örnek olarak verilebilir. Doğal sayılarda toplama işlemini yapmayı öğrenen öğrencinin, ondalık olarak verilen toplama işleminde farklı süreçleri izleyerek işlemi yapması bir diğer örnek olarak verilebilir. Öğretmenler öğretimi düzenlerken, öğrencilerin benzer uyarıcılara çok yönlü tepkilerde bulunmaları, farklı uyarıcı durumlarda da benzer tepkilerde bulunmaları için gerekli öğrenme-öğretme ortamlarını düzenlemelidirler. Öğretim sürecinin aşamaları. Öğretimi planlama. Öğretimi planlama, tüm öğretim sürecinde üç temel işleve sahiptir. Öğreticiye duygusal bir güven verir, öğretimde işe koşulacak ögeleri, öğrenmeyi sağlayacak biçimde örgütlenmeyi sağlar, öğreticinin kendi öğretim etkinliklerini izlemesini, değerlendirmesini ve düzeltmesini diğer bir ifadeyle yansıtıcı düşünmesini sağlar. Öğretimi planlamanın aşamaları. Kazandırılacak hedef ve davranışları belirleme. Hedef ve hedef davranışların kazandırılması için gerekli ön koşul öğrenmeleri belirleme. Öğrencilerin öğrenmeye etki eden giriş niteliklerini belirleme. Öğrencinin öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda kazandırılacak yeni hedefleri ve hedef davranışları gözden geçirme. Öğrenci nitelikleri ve kazandırılacak hedef davranışlar doğrultusunda içeriğin organize edilmesi. Öğrenci nitelikleri, kazandırılacak hedef davranışlar ve içerik özellikleri doğrultusunda öğretim stratejilerini ve öğrenme-öğretme kaynaklarını seçme. Seçilen öğretme model, strateji ve materyallerine uygun öğretim etkinliklerini planlama. Öğretimi değerlendirmede kullanılacak ölçme ve değerlendirme araçlarını planlama ve hazırlama. Öğretimi uygulama. Öğretim planlandıktan sonra sıra öğretim etkinliklerinin uygulanmasına gelir. Öğretim etkinliklerinin uygulanmasını büyük ölçüde planlama etkinlikleri belirler. Bu aşamada öğretimi planlarken öğrenciye, hedef davranışlara, konuya uygun olarak seçilmiş olan öğretim model ya da stratejileri işe koşulur. Öğretimi değerlendirme. Öğretimin değerlendirilmesi, öğrenmenin gerçekleşmesine yardım etmeyen ya da engelleyen ögelerin düzeltilmesi ve öğretimin geliştirilmesi amacına hizmet eder. Öğretimi değerlendirme sonucuna göre planlama, uygulama ve ölçme-değerlendirme etkinliklerine dönüt verilerek gerekli ögelerde düzeltme ve geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Böylece daha sonra yapılacak öğretim geliştirilerek daha üst düzeyde öğrenmeyi sağlayacak şekilde gerçekleşir. Öğretim ilke ve yöntemleri. Test 1. 1. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde planlı öğretim sürecinden söz edilemez? A. Öğretmenin öğrencilerden bilimsel yayınları izlemesini isteme. B. Öğrencilerin hafta sonu sinema tiyatro etkinliklerini izlemeleri. C. Öğrencilerin ayın gökyüzündeki konumlarını tespit etmeleri. D. Öğrencilerin günlük gazetelerden doğal afetlerle ilgili bilgi toplamaları. E. Sınıftaki grafiğe günlük sıcaklık değerlerini sırayla işleme. Yanıt B. 2. Aşağıdaki öğrenmelerden hangisi istendik değildir? A. Gerçek olmayan bir mazeret beyan etme. B. 4 işlemi eksiksiz yapabilme. C. Saygı duruşunda hareketsiz durma. D. Bir deneyin aşamalarını dikkatle izleme. E. Sınıftaki eşyaları koruma. Yanıt A. 3. İnsan anatomisinin inceleneceği bir dersi planlayan öğretmen, aşağıda verilenlerden hangisini dikkate almaz? A. Okulda insan vücudunun yapısını gösteren levhanın bulunup bulunmaması. B. Seçeceği öğretim stratejisi ve teknikler. C. Öğrencilerin cinsiyet dağılımları. D. Öğretim etkinliklerinde öğrencilere sunacağı ipuçları. E. Öğrencilerin bilişsel giriş düzeyleri. Yanıt C. 4. Sınıfça Çanakkale'ye düzenlenen gezide Türk milleti ve Atatürk'ün kahramanlıklarını öğretmen öğrencilerine anlattıktan sonra siperlerin halini gösterip çevrenin korunmasına dikkat çekmesi öğretimsel olarak nasıl adlandırılır? A. Strateji, B. Teknik, C. Yöntem, D. Taktik, E. Plan. Yanıt D. 5. Aşağıdaki içsel ifadelerden hangisini kullanan öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olduğu söylenebilir? A. Bu dersi öğrenmem çok zor. B. Bu konuyu nerede kullanacağımı bilmiyorum. C. Yandaki arkadaşımın kalem takımı ne güzel. D. Bizim bölümde bu ders gereksiz. E. Bu derste geçen yıldan daha da başarılıyım. Yanıt E. 6. Öğrencinin matematik dersindeki başarısızlığı en çok aşağıdaki derslerden hangisini etkiler? A. Coğrafya, B. Biyoloji, C. Edebiyat, D. Yabancı dil, E. Fizik. Yanıt E. 7. Elementlerin periyodik cetvel halinde sunulmasının nedeni hangisi olamaz? A. Estetik bir görünüm elde etme. B. Bilgiyi özet olarak ifade etme. C. Aşamalılık ilişkisini gösterme. D. Görsel zekayı harekete geçirme. E. Bilginin örgütlenmesini gösterme. Yanıt A. 8. Aşağıdaki benzetimlerden hangisi diğerlerinden ayrılır? A. Ak yuvarlar asker. B. Kalp pompa. C. Doğu Anadolu bölgesi evin çatısı. D. Ege bölgesi üçgen. E. Sigara zehir. Yanıt D. 9. Derste öğrenme öğretme sürecinde aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan öğrenci daha çok duyu organını işe koşmuş olur? A. Turşunun kimyasal yapısının incelenmesi. B. Halk oyunu gösterisini izleme. C. Kare bulmaca doldurma. D. CD'den belgesel izleme. E. Grup tartışmasına katılma. Yanıt A. 6. kaset 1. yüzün sonu.